Ayrım 6.
Karşısındaki bu adam söylediklerini anlamamış gibi hala gülümseyen bir yüzle bakıyor ve rahat davranışlarıyla onu şaşırtmayı sürdürüyordu. Mavi gözlerinde en ufak bir şaşkınlık ifadesi olmaması, acaba durumun önemini kavrayamamasından mı ileri geliyordu? Sizin Tom Mervyn'i tanımadığınız anlaşılıyor diye neşeyle söze girdi Longley. Pek tabii ki bu borcun farkındayım ve kredi sadece sözle temin edilmiş durumda. Ancak benim için bir adamın sözü herhangi bir diğer garantiden daha geçerli ve önemlidir. Biliyorum bu yasal bir yol değil. Ancak Tom'la hemen küçük sorunu konuşup çözümleyebilirim. Bay Tolt gözlüklerin arkasından sinirli bakışlarla bu kır bankerinin yüzüne dik dik baktı. Longley tekrar söze girdi. Buradan bir süre önce Rio Grande yakınında Tom, Rocky Ford'da 2000 hayvanın satıldığını duyduk. Bu sürü Kansas City'de $15 satılan iyi ve besili hayvanlardan oluşan sürüyle aynı nitelikteydi. Ve hayvanlar $8 satılıyordu. Tom gerekli olan paranın $6,000 toplayabilmişti. $10,000 ona borç olarak ve bu yüzden verdim. Kardeşi Ed hayvanları 3 hafta önce pazara götürdü ve neredeyse bugünlerde borçlarını ödemek için burada olurlar. Ve tabii kredi de böylece bana ödenmiş olacak. Müfettiş bütün bu olanlar karşısında gerçekten dehşete düşmüştü. Derhal gidip postaneden merkeze durumu bildirir bir telgraf çekmek zorunda olduğu halde bunu yapmadı. Aksine 3 dakika kadar Longley'e teknik bir açıklamada bulunarak ona uçurumun kenarında olduğunu açıkladı. Sonra bir odadan çıkmaya hazırlandığı sırada tekrar Longley'e dönerek "Buradan sonra Halliday ile başka bir teftişe gideceğim ve ancak yarın öğleye doğru dönerim. Umarım ödeme ben gelinceye kadar yapılmış olur. Yoksa gerekeni yapmak zorunda olacağım" dedi. Bu konuşmadan sonra müfettiş bürodan çıktı. Longley yarım saat kadar bürosunda kaldı, bir sigara içti ve sonra doğruca Tom Mervyn'in çiftliğine onu görmeye gitti. Çiftliğe geldiğinde Tom çalışıyordu. Üzerinde kareli bir gömlek, haki renkli bir pantolon vardı. Hararetle elinde tuttuğu bir deriyi düzeltiyordu. "Tom," dedi Longley masaya dayanarak. "Eddie'den bir haber var mı?" Tom elindeki işi sürdürerek "Hayır, henüz yok" diye cevapladı. "Ama 2-3 gün içinde burada olur sanırım." Longley, Tom'un bu tavrını aldırmadan sözü tekrar aldı. "Bugün bankaya bir müfettiş geldi. Tüm kayıtları ayrıntılarıyla inceledi ve sana verdiğim kredi de böylece ortaya çıktı. Aslında bu bana göre çok doğal ve olabilir bir vaka. Ama kanunlar nezdinde uygun değil. Senden müfettiş dönmeden evvel bu parayı ödemeni isteyeceğim. İnan Tom, ben de nakdi sıkışmasaydım senden böyle bir talepte bulunmaz. Bizzat ben öderdim parayı. Yarın öğlene kadar süremiz var bu açığı kapatmak için. Yoksa ne?" diye sordu Mervyn bu tereddüt karşısında. "Yoksa Sam amca benim kafamı uçurur da onu demek istedim." Mervyn tekrar başını işine gömerek "Yarına dek bu parayı bulmaya çalışırım" dedi. "Pekala tam" dedi Longley giderken. "Elinden geleni yapacağından eminim." Longley gözden kaybolur kaybolmaz Mervyn elindekileri yerlere fırlattı ve şehrin ikinci ve son bankası olan Cooper Craig'in bankasına doğru yola çıktı. Ortaklardan birine giderek yarına kadar $10,000 ihtiyacı olduğunu, bunun teminatı olarak oturduğu evi gösterebileceğini ve birkaç gün içinde bu paradan daha fazla kazanç getirecek bir hayvan işiyle ilgili sonuç alacağını anlattı. Akşam saat 9'a doğru iri yapılı, yüzü güneşten kararmış ve üstü başı kirpas içinde genç bir adam Mervyn'in evinin önünde durdu. Atını bağladı ve itinayla eğrin üzerindeki bavulu indirdi. Sonra içeri doğru bağırdı. "Hey selam, kimse yok mu? Ben geldim." Ev boştu. Genç adam başını iki yana salladı. Bir iki saniye durdu. Sonra kararsız gözlerle bavuluna baktı ve oradaki sandalyeye çöktü. Bir sigara yaktı. İki dakika geçmeden Longley gözüktü. Koşarak genç adamın ellerine dostça sarıldı. "Selam Eddie, sevgili çocuk. Nasıl mutlu oldum seni gördüğüme. Nasıldı bakalım işler? Acaba..." Eddie yanındaki valize tekmeyle dokundu. "İşte parsayı topladık," dedi keyifle. $30,000 burada. Viskiyle kutlar mıyız?" Longley oldukça sevinmişti. Sonra saatine bakarak "Mervyn nerede?" diye sordu. "Henüz görmedim," dedi Eddie. "Ben geldiğimde evde kimse yoktu. Bir şeyler içelim mi?" Longley ise tedirgindi. "Hemen dönerim. Sen valize göz kulak ol ve içkileri hazırla," diyerek koşar adımlarla dışarı çıktı. gözden kayboldu. Lokomotifi besleyen damıtılmış su deposu şehrin yaklaşık 3 kilometre uzaklığında otlaklık bir meydandaydı. O akşam saat 10'da tren yeni inşa edilmiş olan Şaparosa garından yenice çıkmıştı. Su almak için deponun olduğu yerde durduğunda yüzü fularla örtülmüş, belinde 2 adet tabanca ile bir adam trene bindi. Ancak gece oldukça karanlıktı ve kendisini pusuda bekleyen uzun boylu, güçlü yapılı birinin olduğunu da fark edemedi. Kuvvetli 2 kol kendisini yakalayarak ellerini arkadan sıkı sıkıya tutarak yere yatırdı. Tuhaftı. Eğer bu şerifse neden bir şey söylemiyordu? Tren hareket etmeden birlikte yerde yuvarlandılar. Haydut kendini toparlamaya çalışarak kafasını adama doğru çevirdi. Tom, hayır hayır, yapmamalıydın sen ha, diye bağırdı. Haydut ayağa kalktı, fularını çıkardı, yerden tabancasını alarak kabzasına yerleştirdi ve derin bir iç geçirdi. Bil, başka çıkar yol yoktu inan. Bu parayı sana her ne olursa olsun bulmam gerekiyordu. Yarın sen çok güç durumda kalacaktın ama artık çok geç, her şey mahvoldu. Ve ardından uzaklaşan trene üzüntüyle baktı. Her şey için çok geç diye içini çekti. Mervin ise Cooper'dan $10,000 aldığını ve Eddie'nin de döndüğünü söylediğinde Mervin şaşkın gözlerle ona baktı. Ya para? Şıkır şıkır 30,000 papel, diye bağırdı Longley. Elini dostunun omuzuna koyarak ekledi. Neden hemen bana söylemedin? Bana anlatabilirdin. Yazık değil mi ha? Seni öldürebilirdim, anladın mı? Çünkü, dedi Longley gülerek, eski bir kovboyun dostluğunun sınırlarını görmek istedim ben sadece. Sonra da birlikte omuz omuza geri döndüler iki dost. Aşkın sembolü. Baldy Woods kolunu uzattı ve şişeyi masanın üzerinden aldı. Genellikle bir şeyi istediğinde mutlaka elde ederdi. Bu kez kadehini daha önce içtiği 2 kadehten bir parmak daha fazla doldurdu. Baldy uzun ve güç bir muayeneyi bitirmiş, bu ziyafeti hak ettiğine inanarak içkisini keyifle yudumluyordu. Tepki alacağını bile bile, "Eğer senin yerinde olsaydım kral olmak isterdim," dedi Baldy. Webb Yeager bir kez daha titizlikle kıl diplerini inceledi, sonra da elindeki aleti hayvanın üzerinden aldı. Yaptıkları bu kıl dipleriyle ilgili operasyon hayvanlardaki sağlık sorununu bu kez çözümleyeceğe benziyordu ve Baldy'nin kesin görüşü ve usta becerisiyle bunun da üstesinden gelmişlerdi. Eğer bir adam bir kraliçe ile evliyse bu yonca yaprağının benzeri gibi olacakları anlamını taşımaz, diye yanıtladı Webb. Sızlanmalarını özetleyen bir üslupla, tabii ki hayır, dedi Baldy karşısındakinin fikirlerine saygı duyduğunu göstermek istercesine. Aslında sen de kralsın. Ben sadece sana yeni bir kart dağıtıyorum. Bu bir çeşit yapıştırma benimkisi. Sen yalnızca Webb Yeager'sın, biliyorum. Ben kimim, diye sordu Webb. Mavi gözlerinden umut pırıltıları saçaraktan, kendi kral olmadığı halde kraliçenin eşi olan birisin. Hey, yavaş ol biraz, dedi Webb. Kimsenin bana hakaret etmesini istemem. Bu sadece basit bir ünvan, dedi Baldy. Bu bir çeşit kağıt oyununda kullanılan ad gibi şeref duyulan bir ünvan. Hem bu Avrupa'da bazı hayvanlar için kullanılan bir marka da aynı zamanda. Sen, ben veya bir Hollanda dükü kraliyet prensesiyle evlendiğinde elde edilen bir ünvan, bir varsayım da denilebilir. Ne yani, bir gün benim karım kraliçe olacak, biz de kral mı olacağız zannediyorsun? Hiç sanmam. Sadece törenlerde boy göstermek ve kraliyet ailesinin bilmem kaçıncı önemli ailesinin ferdi olarak var olmak ve yalnızca resimlerde yer almak ve liyakat sorumluluğunu taşımak bence hiçbir işe yaramıyor. Bu bir kimlik taşıma değil dostum. Evet Webb Yeager, sen bir kraliçe kocasısın ve ben senin yerinde olsam buna baş kaldırdığımı ilan eder ya da greve giderdim ya da bunun gibi benzer bir tavır alırdım. Başımı kesseler de yönetine de gitsem kral olurdum. Baldy bu yeni Warwick davranışını doğrulamak ister gibi kadehinde kalan son yudumu başına dikerek bir nefeste bitirdi. Baldy, dedi Webb büyük bir ciddiyetle, sen ve ben uzun yıllar birlikte kovboyluk yaptık. Aynı yatakta yattık, aynı çanaktan yedik ve aynı bardaktan içtik. Okuldan çıktığımız günden beri hep birlikte at koşturduk. Sana hiç ailemden bahsettim mi? Ben Santa McAllister'la evlendiğimde sen Napolito çiftliğinde çalışıyordun ve ben de şeftim. Şimdi neredeyim? Ne yapıyorum? Bence hayatımın dönüm noktasındayım. İhtiyar McAllister, Texas'ın bu bölgesinde ünlü bir sürü kralı iken sen de onun çiftliğinde güvenilir, iyi işler yapıp en az onun kadar çiftliği iyi idare ediyordun, dedi Baldi. Evet diye tasdikledi Webb. Ne zaman ki Santa'ya karşı beslediğim hisleri anladı, o zaman beni çiftliğin en ucube yerine atmıştı. Ancak ihtiyar ölünce her şey değişti. Herkes Santa'ya sürüler kraliçesi lakabını taktı. Her şeyi o idare ediyor, para işlerini bile kimseye bırakmıyor. Bense bir koyun değil, bir parça et bile satamaz duruma düştüm. Santa kraliçe, ben de Bay Hitch'im. Sana söylemiştim, diye tekrarladı Baldi Woods. Senin yerinde olsaydım kral olurdum. Eğer bir erkek kraliçe ile evlenirse onun seviyesine çıkmaması için hiçbir neden yoktur. Hiyerarşinin tüm basamaklarından geçse bile. Hani bilirsin, koyunlarda da buna benzer şeyler vardır. Önce ayağından asılır, sonra derisi yüzülür, daha sonra buğda pişirilir ve kutulanıp yenmek üzere hazır hale getirilir. Çok kimse için bu tuhaf bir benzetme olabilir. Ama ve gerçek olan, senin Napolito'nun patronu olmadığın dostum. Bayan Yeager için bir şey söylemek istemiyorum. Çok zarif ve hoş bir hanım olduğuna kuşku yok ama bir erkek mutlaka evinin reisi olmalıdır diyorum ben. Yeager'ın sakalsız yüzü yarı melankolik, yarı incinmiş bir ifade aldı. Sarı, ince telli saçlarıyla çevrili yüzünde bir çift mavi göz, kendisini daha çalışkan olan bir öğrenciyle karşılaştırılan bir öğrencininki gibi suçsuz ve masum baktı. Ancak uzun ve yapılı vücudu, belinde kuşandığı iki silah, bu karşılaştırmanın fiziksel olarak ona uymadığını gösteriyordu. ''Nasıl demiştim Baldi?'' diye sordu. ''Ne diye isim takmıştın bana?'' ''Kendi kral olmadığı halde kraliçenin eşi olan adam.'' diye yineledi taktığı ismi Baldi. ''Varsayın prens.'' Bu pokerde aynı renkten sırayla birbirini izleyen beş kağıt arasında yanlışlıkla bulunan ve floş için kullanılan takma bir attır. Webb Yeager içini çekti ve tabancalarının olduğu yana yatmış olan kayışını düzeltti. Tuhaf bir ses tonuyla ''Bugün çiftliğe dönmeliyim.'' ''Yarın sen Anton'a götürülecek bir sürü olacak.'' dedi. ''Dry Lake'e dek birlikte gidelim.'' dedi Baldi. ''San Marcos'a yakın bir yerde kampımız var. 2 yıldır sürdürülen hayvan ayırma işlemlerini yakında bitireceğiz.'' İkisi birlikte atlarını atlayıp her gün rastladıkları ve sabah mahmurluğunu giderdikleri bu küçük tren istasyonundan ayrılmak üzere yola çıktılar. Dry Lake'e vardıklarında artık yolları ayrılıyordu. Birlikte oldukları son dakikalar içinde birer sigara daha yaktılar. Son bir saattir aralarındaki sessizliği sadece atların nallarından çıkan sesler bozmuştu. Texas'ta karşılıklı konuşmalar seyrektir. Çünkü sizin savunduğunuz bir tez bazen bir cinayete bile yol açabilmektedir. Bunun için Webb sözlerin devamında olabilecek herhangi bir tatsızlığı önlemek için konuşmamayı yeğlemişti. Sigaralarını tüttürürlerken sohbetlerini tekrar kaldıkları yerden sürdürdüler. ''Hatırlıyor musun Vali?'' dedi Webb. Santa bir zamanlar ne kadar da kibirsiz ve kendi halinde biriydi. İhtiyar McAllister bizi ayırdığında hemen beni görmek istediğini binbir güçlükle iletebilmişti. İhtiyar Mac beni çiftliğin kapısında elinde tüfek nöbet beklerken görmezse işime son vereceğini söylediğinde, hatırlıyor musun Baldi? Santa bana içinde haç olan bir kap yollamış ve beni hala görmek istediğini bildirmişti. Evet tabii hatırlıyorum, diye bağırdı Baldi neşeyle. Kutsal haydut, bu sembole az mı rastlamıştık? Çiftliğin her yerinde bir şekilde çizilmiş bu sembolü herkes görüyordu. Un çuvallarını kömürle, gazetelere kalemle, çitlere kazınarak çizilmişti. Hatta bir keresinde çiftliğe yeni alınan aşçının sırtına bile tebeşirle çizilmişti de Mac'ın nasıl olduğu da farkına varmadığına müthiş şaşırmıştık. Santa'nın babası bana bir satır bile yazmayacağına dair kızından söz almıştı. Webb uzaklara dalarak sürdürdü konuşmasını. Bu yüzden de içimde haç bulunan bu kalp sembolünü ortaya çıkarmıştı. Beni görmek istediği zaman benim çiftlikte mutlaka görebileceğim bir şeye bunu çizerdi. İki elim kanda olsa mutlaka onu görmeye giderdim. Hayvanların bulunduğu hangarda buluşur, vaktimiz ölçüsünde birlikte olurduk. Herkes biliyordu bunu, dedi Baldi. Ancak bilmemezlikten geliniyordu. Çiftliğin her yanına yayılmış olan bu resim çalışması belli ki özel bir mesaj taşıyordu. Webb ise durgunlaşarak sürdürdü. Olabilir. Gayet normal. Herkesin bunu anlaması çok doğal. Santa'nın çok hasta olduğu bir gün beni görmek istemesi üzerine Pinto'ya atlayıp dört nala geldim çiftliğe. Ancak buluşma yerimize geldiğimde onu hangarda bulamadım. Evin önüne dolaşıp geldim ki ihtiyar McAllister kapıda dikiliyordu. Beni görünce tok bir sesle bana dönerek, ben de seni bulması için birini yollayacaktım. Madem geldin içeri gir. Santa çok hasta ve seni görmek istiyor. Sonra da gitmeden bana uğra dedi. Deli gibi koşarak içeri girdiğimde Santa yatakta yatıyordu. Kendini zorlayarak bana gülümsemeye çalıştı. Ellerimiz kenetlendi. Yatağının yanına oturdum. Bana geleceğinden emin olduğunu, çünkü nal seslerini çok önceden duyduğunu söyledi. Sonra da usulca mesajını alıp almadığımı sordu. Ona mesajı alıp deli gibi boğuna koştuğumu söylediğimde mutlulukla gözlerini yumdu. Ateşler içinde yanıyordu. Birkaç dakika kadar duraladı, dudaklarını ıslatarak konuşmaya çalıştı. Bana çizdiği kalp ve haç resmini bu kez soğan patates çuvallarına çizerek gönderdiğini, bunun anlamının ise aşkımız ve acı çekmemizi anlatmak isteyen birer sembol olduğunu söyledi. Doktor Musgrove yanımıza gelerek Santa'nın ateşini ölçtü. Oldukça yüksekti. Sonra Santa derin bir uykuya daldı. Ben üzgün üzgün ona bakarken bir yandan da iyileşmesi için Tanrı'ya yalvarıyordum. Doktor ona verdiği ilaçlarla sabaha kadar derin uyuyup sonra da kendini daha iyi hissedeceğini söyledi. Odadan çıktığımda bitkindim. İhtiyar McAllister beni bahçede bekliyordu. Santa uyudu dedim. İhtiyar bana sinirle baktı. Biliyor musun, varlığınla bizi çok rahatsız ediyorsun. Bu çiftlik için fazlasın sen. Ayrıca bana damat olmaya yaltaklanman da bir başka densizlik. Bunu onaylamadığımı biliyorsun herhalde. Ve bizim ailemize yakışmayacağını sen de idrak ediyorsun umarım. Sadece Napolito'da çok çalışarak başarı kazandığında belki bu konuyu gündeme getirme şansın olabilir. Söyleyeceklerim bu kadar, gidebilirsin dedi. Baldy Woods şapkasını kafasına iyice yerleştirerek ayağına özengiye koydu ve atını dizginledi. Hayvan hareket etmek için sabırsızlandı. İki adam dostlukla el sıkıştılar. Hoşça kal Baldy dedi ve seni gördüğüme inan çok sevindim. İki at yan yana yürüdü ve ikisi de kendi yolundan tarafa yöneldi. Ovanın ıssızlığında sadece nal sesleri ve ara sıra cıvıldayan kuş sesi duyuldu. Henüz 100 metre kadar ilerlemişlerdi ki bir tepenin yamacında soluklayan Baldy'nin atının kişnemesi duyuldu. Baldy eğerin üzerine şöyle bir sarsıldı. İki ayağının üzerinde havaya dikilen hayvan biraz daha geriye kaykılsa Baldy kendini yerde bulacaktı. Ama Baldy hafif içkide haline rağmen kendini dengede tutmaya başarabildi. Webb atın sesiyle irkildi ve arkasına dönerek baktı. Senin yerinde olsam kral olurdum diye haykırdı Baldy tiz bir sesle. Ertesi gün sabahın 8'inde Bud Turner çiftliğin önünde atından indiğinde insanlar çoktan günlük işlerine koyulmuşlardı. Hızlı adımlarla içeri doğru yürüdü. Her zamanki gibi Bud yine hayvanları San Antoine'a götürecekti. Bayan Yeager ise verandada büyük bir itinayla çiçeklerini suluyordu. Kral McAllister kızına kişiliğini, iyi yönlerini, akılcılığını, müşfikliğini, güvenilirliğini, nal ve boynuz üzerine kurulu düzenini miras bırakmıştı. Her şey McAllister'ın sağlığındaki gibi yürüyor ve sanki onun ruhu bütün bunları hisseder gibi çiftlikte dolaşıyordu. Fizik olarak ise Bayan Yeager tıpkı annesinin modeliydi. Uzun sayılabilecek narin bir yapısı vardı. Tatlı olduğu kadar asabi halleri de yok değildi. Bakışlarındaki soylu ifade ise tıpkı babasında olduğu gibi İleri görüşlü ve biraz da kibir pırıltıları saçıyordu. Webb ise hayvanların bulunduğu bölmede talimatları almak için bekleyen, çiftliğin adamlarına emirler vermekle meşguldü. Bud günaydın dedi biraz şaşkın olarak. Hayvanlar Barbara gönderiliyor değil mi? O güne kadar kraliçe bu sorunun yanıtında hiç tereddüt etmeden aynı kişi için onay verir ve hayvanlar Barbara gönderilirdi. Zaten alışveriş, banka işlemleri veya diğer çiftlik işlerinde hep o karar verir ve uygulardı. Kocasına da hayvanların başkomutanı olma görevi nasıl olsa verilmişti. McAllister'ın zamanında Santa kraliyet sekreteri görevini yürütürdü. Kendisi tahta çıktığından beri de babasından devir olan tüm işler aynı titizlik ve beceriyle sürdürülmekteydi. Ancak onun yanıt vermesini beklemeden kararlı ve sakin bir ses tonuyla Webb yanıtladı. Önceki gün Zimmerman ile görüştüm. Hayvanları Zimmerman ve Nesbit'e götüreceksiniz. Bud önce bir şaşaladı ve sonra geri dönüş hareketi yaparken Santa'nın dur komutu duyuldu. Bu sürprizden oldukça şaşkınlaşan gri gözleri kocasına dikilmişti. Bu da ne demek oluyor Webb diye sordu. 5 yıldan beri Berber dışında hiçbirisiyle iş yapmadık. Zimmerman ve Nesbit de kim oluyor kuzum? Hayvanların onlara götürülmesine tamamen karşıyım. Hemen Berber'a gidilsin diyerek Bud Turner'a yöneltti bakışlarını. Bud ayağının altındaki kuru yaprakların ses çıkarmasından korkarak yana çekildi. Bu sırada Webb buz gibi bakışlarını ona döndürerek ben hayvanların Zim ve Nesbit'e gönderilmesini istiyorum diye tekrar etti. Bu kadar eğlence yeter diye fırladı Santa. Ölene kadar Little Anne'de olmak istiyorsanız Bud hemen yola çıkmaya hazırlanın ve Barbara da bir ay içinde başka bir parti daha gönderileceğini de iletin dedi. Bud Webb'den yana şöyle bir bakış fırlattı ki iki adamın bakışları birbirine çakıldı. Bud gözleriyle özür dilerim der gibiydi ancak Webb dişlerini birbirine kenetleyerek tısladı. Hayvanları götüreceğin yer Barber diye tamamladı Santa. Başka bir şey soracak mısın Bud? Hayır Bayan Yeager dedi Bud. Bud yanlarından ayrılmadan biraz oyalanma bahanesiyle hayvanlardan birine bakar gibi yaptı ki Webb'in gürleyen sesini duydu. Patronun ne dediğini duymadın galiba. Şapkasını çekiştirerek ne yapacağını bilmez bir tavırla sendeledi. O sırada Santa kocasına dönerek Webb bugün oldukça tuhaf davranıyorsun dedi. Webb, ben bir kral soytarısı değil miydim majesteleri? Dedi alaycı ve üzgün bir ses tonuyla. Öyleyse başka ne gibi bir davranış bekliyorsunuz benden? Sonra birden ciddileşerek sürdürdü. Ben sürüler kraliçesiyle evlenmeden bir erkektim. Ama şimdi, hadi söyle şimdi neyim acaba? Çiftliğin soytarısı ve ben kendim olmak istiyorum. Tamam mı? Santa şaşkındı. Başını iki yana salladı ve sükunetle, mantıksızlaşma Webb dedi. Ben hiçbir zaman senin konuna karıştım mı? Sadece işin ticari yönü dolayısıyla ben senden daha tecrübeliyim. Biliyorsun çocukluğumdan bu yana babamın yanında hep aynı işi sürdürdüm. Lütfen mantıklı düşün dedi. Kraliyet dedi Webb. Sen başında tacın, zirvede bense hayvanları çeken arabacı. Harika, tamam. Çiftlik senin, kararları sen verirsin. Sürü Barbara gönderilecek, itiraz yok. Bu sözlerden sonra Webb eve doğru yürüdü ve içeri girdi. Birkaç dakika sonra omuzunda sadece uzak yolculuğa giderken aldığı yer döşeği, üzerinde yağmurlu ve uzun çizmeleri olduğu halde geri döndü. Avluya doğru yürüyerek bağlı olan atına getirdiği eşyaları yükledi ve atını çözmeye başladı. Santa kıpkırmızı olmuş yüzüyle yanına geldi. Webb aynı anda bir sıçrayışta atına atladı. Yüzü tıraşsız ve yorgundu. Kararlı ifade taşıyan bakışlarla karısına baktı. Sonra soğuk bir sesle, "Prio'daki Honda'daki hayvan otlağında bir grup hayvan var. Orman yakın olduğu için kurtlar bu sürüden 3 sığırı boğmuşlar. Sims'e bunu söyleyip önlem almak için gerekiyor. Ben söylemeyi unuttum." dedi. Santa ise sakin bir sesle sordu. "Webb beni terk mi ediyorsun?" "Tekrar insan olacağım." diye yanıtladı Webb. Bu övülmeye değer hareketinde başarılar dilerim dedi aynı soğuk ve kuru ifadeyle Santa ve aynı şekilde geri dönerek eve doğru yürüdü ve içeri girdi.